Onun dışına çıktığımız konusunun hiçbir mahsuru yok. Yani ama şeyi tıkanma noktasına getirmeyelim argüman ıslamlamaları. Yani birisi bir şeyleri söylediği zaman onun yanıtı bir ya da birkaç kişi tarafından verilebilir ya da verilemeyebilir. Ama ikinci, üçüncü kez aynı şeyi ileri sürmeyelim. Çünkü o şey yaratıyor. Böyle bir patinaj yaratıyor. Yani yerinde sayıyorsun. Ondan sonra şeyi hiçbir zaman unutmayalım. Yani buradaki bütün şey uslamlamalar açmak için amaçlanan şeyler. Asla şey değil. Dayatma ve dogma değil. O yüzden herkes özgürce şey yapsın. Yani yanlış söylenebilir. Mutlaka birisi fark edecektir. Onu düzeltilecek. Yani o paranoyayı ve o ideolojik paranoyayı atalım. Yani ideolojide benim gibi değilsen düşmanımsın ilkesi geçerli. Çünkü yani orta nokta yok orada o ideolojide. Her şey ak kara arasında. Burada öyle değil. Yani özgür düşünme bir süreç ve bu hemen elde edilebilecek bir şey değil. Değil mi? Yani eksik kalabiliriz. Vesaire. Ve bunları gidermek için özgür olmak gerekir. Şimdi tamam. Anaxagoras ve Nous, onun dışında onunla ilgili pek çok nokta var ve bazılarına gelir. Yani bu arada önceden planlanmadan bazı temel sorulara geliyoruz ve onlarda kalabiliyoruz. Kalalım. Yani onun bir şey sakıncası yok.
Ben
şimdi o soru iyiydi.
Sorabilir miyim?
Evet.
Şimdi başka bir soru
var. O birinci soru bitmedi ama. Devam et. Ne diyor? Hayır, yeni soru ne
oldu? Şey. Şimdi Nous ve Logos için insanın özü, doğanın özü falan dedik. Değil mi?
Evet.
Şimdi ama Logos kavramlardan oluşuyor demiştik.
Evet.
O zaman insanın özü kavramlar mı? Doğanın özü, evrenin özü kavramlar mı bu durumda? Gibi bir soru takılmıştı.
Tamam,
ama
güzel.
O zaman aklıma.
Evet, bu vereceğiz bu soruya.
Yani onun da öncesi, onun da kavramlar yapmış değil. Önce. Yani nasıl düşünebiliyorsunuz kavramları? İnsanın özü kavram deyince ne anlıyorsunuz? Yani
peki,
yani öz nedir?
Evet, öz nedir? Öz bir şey değildir. Yani özü düşünürken özü belli bir şey olarak düşünmememiz
İnsan
gerekir.
İnsan özü deyince ne düşünüyoruz?
Her şeyin özü olabilir. İnsan özü dediğiniz zaman hani onun ona şey, Aristoteles'in verdiği yanıtı hatırlayalım. İnsanın özü. İnsan düşünen hayvandır diyor mesela. Ya hayvan sözü çok kaba bir şey insan için ama zoa yani Yunancası. İnsan düşünen doğal varlıktır dersek daha kibar olacak. İnsanın özü bu. Şimdi düşünce, öz aynı şey mi? Öz bir kavram. Bir şeyin niteliği nedir dendiği gibi bir şeyin özü nedir, biçimi nedir falan da denebilir. Bir şeyin sayısı nedir?
Evet.
Arı mı?
Sayısı nedir diye sorarsanız bu yok, arı yok.
Telefon nasıl?
Sayı nedir diye sorulunca o daha bir kolay anlaşılabiliyor da.
Evet.
Hani 10, 15, 20 falan der.
Ama öz sayılmıyor.
Öz de işte biraz. Hani öz nedir deyince, düşünce deyince de olmuyor çok. İnsanın özü düşünce deyince de demiş.
Peki o zaman öz dediğimiz zaman onun asıl yapısını belirleyen bir şey demek istiyoruz. Yani öz bir kavram. Öz, özün içeriği ya da belirli öz her şey olabilir. Yani Bu kitabın özü nedir? Kitabın özü işte kağıttır ya da kağıdın özü nedir? Selüloz. Selülozun özü nedir? Şudur. Yani öz burada bir kavram ki değişken yani biçimle ilişkili bir kavram ama yine de öz şey değil. Yani genel olarak öz kavramını burada soruyoruz. Merak ettiğiniz şey belirli bir öz değil. İnsanın özü düşüncedir dediğimiz zaman o da düşünce özü oluyor ve düşüncenin ne olduğunu bildiğimizi varsayıyoruz. O zaman insanı da biliyoruz falan. Ama öz nedir? Yani öz nedir sorusu şey, felsefi, kavram sorusu.
Bir de tabii kitabın konusunun bir şeyinde olabilir.
Tabii.
Öz aynı zamanda öz olabiliyor mu?
Aynı zamanda semantik olarak olabilir çünkü yani şu anlamda söylüyorum. Öz, söz diyeceğimiz yere öz diyebiliyoruz. Türkçe'de bunu çok sık yapıyoruz.
Söz ne? Arke oluyor bir yerde. Hiç değişmeyen.
Söz.
Olmayan,
evet, ama öz de değişmeyen olarak anlaşılabiliyor. Yani bir şeyin bir takım ayrıntıları falan değişebilir. Hatta biçimi de değişebilir ama yine de öz aynı. Yani söz kavramı ve öz kavramı bunları aslında bunlar mantık biliminin şeyleri, temaları. Ama tabii ki burada işte bunla bu da bu çalışma da şey mantık bilimi üzerine oturan bir çalışma. Yani felsefe tarihi aslında insan bilgisinin en yüksek aşaması. Yani sistematik olarak görüldüğünde öyle almak gerekir. Söz derken sağlam olanı, dayanıklı olanı, kalıcı olanı, değişmeyeni ve bir bakıma şey, ilinekleri ona taktığımız, ilintilediğimiz dayanak noktasını anlatıyor. Yani közsel dediğimiz zaman evet kalıcı olanı bir, ama özsel dediğimiz zaman aynı şey yok. O özsel olması biçimle ilişki içinde. Yani özünde dediğimiz zaman sanki biçimin arkasına gidiyoruz. Göründüğünün arkasına gidiyoruz. Söz dediğimiz zaman zayıf olanı, geçici olanı şey yapıyoruz. Yani sözün bağlantısı ilinek sözcük kavramıyla ve özüne biçimle. Yani aynı şey değil. Şu an bu bağlamda çok fazla önemli değil. Yani Arke'nin söz mü olduğu, öz mü olduğu, ikisini de söyleyebiliriz. Tam Arke ne? İlinek töz, ilinek tözün şeyleri.
Yani olmayan.
Kaza. Accident. Rastlantısı, kaza. Yani accident şey olarak çevirsek rastlantı şans demek. O zorunlulukla ilgili bir şey. Tabii ki bunlar hep orada dönüyor. Bakın söz ve zorunluluk kavramları zaten şey, sıkı sıkıya bağlı olan şeyler. İlinek şu. Yani çok basit olarak. Yani bunu bir kere öğrenirsiniz, kalarsınız bir daha unutmazsınız. Yani bu kitabın tözsel bir yanı var ve ilineksel yanları var. Yani örneğin içindeki yazının İngilizce mi, Türkçe mi, Arapça mı olduğu ilineksel bir konu. Fontunun ne olduğu ilineksel bir konu.
Biçim
büyük ölçüde yani işte bu dikdörtgen mi, kare mi, ince mi, kalın mı bunlar hep ilineksel bir şey. Yani insan için mesela insanın özü ve tözünü onun önemsiz yanları ile ilişki içinde düşünürsek insan bedensel, evet kısa boylu, bedensel eksikliklere karşın insan olabilir ama düşüncesini yitirdiği zaman insan olmaya son verir. Yani orada insanın ilinek bir şeyin varlığını, kalıcılığını tehlikeye atmayan bir faktör. Yani eksik olursa o şey yine de şey olarak sürüyor. Yani ilineksel, bu bardak şey de olabilir, işte daha ince de... Ha? Evet, tözünü bozmuyor. Kalıcılığını, öz dersek özünü, yani öz ve töz... Şimdi bunlar dediğim gibi mantık biliminin şeyleri, o soruları ve...
Arızi.
Accidental arızi demek, evet doğru. Arapça orada daha şey. Ama Türkçesi ilineksel, o da muhtemelen ilintiden türetildiği için o da anlamlı. Etimolojik olarak da güzel. İliştirilmiş. İlinti. Özel değil, tösel değil, ilinti. Yani zayıf bir bağla bağlı, öyle şey değil.
Olmasa da böyle.
Koparılabilir. Şimdi doğanın özü kavram, yani bu dinin son biçimi, bizim sorusu. İkincisi şey, doğanın özü ve usun özü insan. Şimdi usun ne olduğunu mantık biliminden biliyoruz. Yani us bir soyutlama alanı öyle us olarak düşünüldüğünde. Logos olarak, us olarak düşünüldüğünde neden soyutlanıyor? Açıkça biliyoruz. Doğadan ve tinden soyutlanıyor. biraz önce nosun şey olmadığını, tinsel olmadığını söylemiştim. Yani tin, insan nousu, insan anlığı, Anaxagoras'ın demek istediği nous değil. Açık mı bu? Yani bu bir soyutlama. Bunun fiziksel ya da uzaysal, zamansal varlığından söz edilmiyor. Ama yine de bu şey demek değil. Uzayda ve zamanda değil demek değil. Yani bir cisimsel, belirli bir fiziksel varlığı söz konusu değil. Yoksa nous evrenin özü diyor. Yani uzay ve zamanı evrenin seri olarak ya da temel kavramları diye düşünürsek nous onların onların özü anlamına geliyor. Bir şeyin özü demek o şeyin kendisi demek. Ve o zaman orada bir soru daha vardı işte. Nous evrenin kendisi mi? Dolayısıyla evrenin çıkarsanması yani nous'tan çıkarsanması diye bir soru bile kalmıyor. Çünkü evren zaten kendinde ussal ve özüyle bir
evrenin özü ne olsa demek ki evrenin kendisi ne olsa demek arasında bir fark yok mu?
Ne olabilir?
Büyük bir fark.
Düşünelim. Yani.
Şöyle bir fark var. Demin konuşuyorduk ya. Evrende öyle yanlar olabilir ki özsel olmayabilir. Bilineksel olabilir. Yani evren özünden ayrı olabilir. Evrende öyle yanlar olabilir ki özsel olmayabilir. Bilineksel olur. Yani olumsal olur ve öze zorun olarak
bağlı olmayabilir. Onlara özle ilgili saymıyoruz zaten.
Hayır, evrenin özü nostur demekle evrenin kendisi nostur demek arasında bir fark olmaz.
Öz ve kendisi kavramlarına bakmak lazım. Yani böyle bir kavramı yoklamak için o kavramı dışsal karşılaştırmaya da örneklerden önce kendi içine. Öz ve kendisi arasında bir ayrım var tabii ki. Yani öz ve kendi sözcükleri şey ama en azından Türkçe'de bile o şey eşitlik neden zaman zaman şey oluyor.
Sorusuna şey olarak çünkü dış dünya kavramlardan mı oluşuyor diye bir soru sonuçta orada geliyor değil mi? Yani dışarı
değil mi? Evet. Kavramlarsa ben hani bunu nasıl şey yapabilirim?
Yani işte bu soruyu yanıtlayabilirsek o zaman söyleyebiliriz onun yanıtını çünkü bir şeyin kendisi olmak ve özü olmak arasındaki ayrım dış dünyanın da kavramlardan mı yoksa dış dünyanın özünün mü kavramlardan oluştuğunu otomatik olarak cevaplayacaktır.
Ya ikisinin arasında bir ayrım var. Bir şeyin kendisi ve özü arasında fark var. Yani dış dünyanın kendisinin kavramlardan oluşması ya dış dünyanın özünün kavramlardan oluşması.
Evet.
O yani şimdi bunlar ben anlayamadım senin şeyini ayrımını aynı çünkü o zaman ne olacak biliyor musunuz? Burada 20 kişiyiz yani
Hayır, o soru aynı soru.
Aynı soru değil ama
dış dünya kavramlarda mı oluşuyor sorusu yani? Aynı soru değil mi?
O soru sen
dış dünya ile ilgili değil benim işte. Evrenin özüyle ilgili.
Yani tam dış dünya
evren. Dünyadan çünkü ben pek bir şey anlayamıyorum dış dünyayı.
Dış dünya derken evren denen şeyi bir dakika izin verir misin? Yani sen eğer geçeceksen geçmek istiyorsan şey yap.
Hayır hocam ben onun sorusunu aynı soru tekrar
tamam yani. Biraz şey yap. Evet. Yani şimdi bu dış dünya ve evren konusu. Yani nous nesnel olarak ileri sürüldüğü zaman dış dünya ile nous'un ilişkisi de verilmiş oluyor. Yani nous'un zaten nous'un nesnelliği zaten onun dışsallığı anlamına geliyor. Yani nous insan anlayanın bilincinin dışında bir şey varlık taşıyor değil mi? Yani Anaxagoras dış dünyanın varlığı var mıdır yok mudur gibi bir sorgulamanın üstünde duruyor bu nous'u nesnel olarak ileri sürdüğü için. Ve şimdi Laman'ın değindiği nokta nous'un evrenin özü ve kendisi. Yani ben o ikisini aynı anlamda kullanıyorum bu bağlantıda. Karıştırmayın çünkü yani Türkçe'de zaten öz bir şeyin kendisini anlatıyor ayrıca. Yani bir şeyin
zaten
doğası.
Zaten özü de Kant'ın kendinde şeyiyle bir tutuyorum. Yani aynı şeyi anlıyorum.
Olabilir. Yani aynı şeyi nasıl anlayabiliriz? Kant'ın kendinde şeyi bilinemeyen bir şey.
Ama ona göre zaten öz de muhtemelen bilinemeyen bir şey.
Kant'a göre öz kavramı kendinde şeyin özünden söz edemez Kant. Yani biz ayrıca kendinde şeyin varoluşun özü olduğunu da söylemekte biraz duraksayacağız. Çünkü kendinde şey İnsan bilincinin kapı dışında olan bir şey. Yani Kant'ta bağlı olan her şey bilinçte. Yani dışarıda bir dışsallık yok Kant için ve onun için dışsallığın varlığı yok mu, özü gibi sorular Kant'ta çok önemli değil ya da yok öyle soru. Yani Kant sadece kendi şey vardır diyor, bu kadar. Bunun özü nedir, bilmem nesi nedir gibi sorular Kant için şey, anlamsız. Şimdi bunlar karışıyor mu bilmiyorum. Yani burada ben şey diye düşünüyorum, hepiniz galiba o şey, yani ortak bir düşünme platformu üstünden gitmeliyiz. Yani söylediğimiz şeyler, çıkarsamalar, bağlantılar falan izlenebilmeli, anlaşılabilir olmalı. Ortak olarak. Yani bu ona çalışıyoruz. Çünkü yani bu sadece konuşma değil, okumada da öyle. Eğer yazdığın şeyi insanlar paylaşamıyorlarsa, anlayamıyorlarsa boşuna yazıyorsun demektir. O yüzden çok saçılmadan.
Geçen hafta bir konu açılmıştı. İnsan eşi veyahut da özmenlik yansıtıyoruz demiştik. Evrensel metten diye.
Evet.
Ama amaçımız da bu özmenliği kırmak.
Evet.
Yani ilişkili olabilir mi?
Buna ilişkili. Yani, doğru.
Yansıtma yapıyoruz.
Yani diyoruz ki bu mavi ya da bu sert ya da bu iyi, bu üçgen, bu nokta. Bunlar kategorileri uygulamamız dışsal dünyaya. Böyle mi demek istiyoruz?
Evet, evet.
Ve yansıma dediğimiz şey bu.
Yansıma dediğimiz yansıma, şey bu.
Evet.
Ama amacımız esasında nesnelliği yakalamak değil mi? Özellikten kutlamak.
Evet.
Yani rasyonalistler var.
Evet. Yani Kant dedik şey çıkamıyor kendi bilincinin dışına.
Peki orada kaldıydı ama. Bu öznelliği nasıl kuruyoruz?
Şimdi bu öznelliği şöyle kırıyoruz. Daha doğrusu şimdi yine Yunan medeni izleyelim. Yani bu öznelliği kırmak, şimdi o soru gerçekten şey, başlarında bir soru. Yani ona özel olarak şeyde girdik. Varlık ve düşüncenin birliği olarak girdik. Yani o zaman özne nesne ayrılığı diye bir sorun kalmıyor. Çünkü yani varlık orada nesnelliği anlatıyor. Örneğin Descartes'in şeyinde cogito ergo sum'u o birliği zaten sağlıyor. Yani varlık ve düşünce bir olarak görüldüğü zaman varlığın, düşüncenin varlığa nasıl ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu gibi sorular ortadan kalkıyor. Yani çünkü bir yerde şey, düşünelim Descartes'in düşüncesini. Descartes düşünceyi ve varlığı özdeşleştiriyor. Düşünce ve varlık birdir diyor. Yani o çıkarsama, buna eğer kafamız takılıyorsa çok kısa söyleyeyim. Yani Descartes'in cogito ergo sum'u bir tasım değil. Bir büyük öncülden yapılan bir çıkarsama değil. Yani düşünen bütün varlıklar vardır. Ben düşünüyorum, öyleyse ben varım. Bu değil diyor Descartes. Descartes'in yaptığı şey bir kavramın öteki kavramdan çıkarsanması. Düşünceden varlığın çıkarsanması. Düşünüyorum, öyleyse varım. Kendisi bunu söylüyor. Nerede söylüyor? Şeye bakarsanız, ansiklopediye bakarsanız baş taraflarda düşüncenin nesnelliğe karşı tutumunda ve daha, yani indeksten bulabilirsiniz dizinden. Orada Descartes'in şeyleri de var, alıntıları da var. Yani Descartes'in onun tasım olmadığını ve çıkarsama olduğunu söylüyor. Şimdi bu önemli, çok önemli. Olağanüstü önemli ve yani neredeyse 100 yıllık bir şey var. Bunu bilmem arasında 100 yıllık bir zaman kaybı ya da kazancı var. Çünkü bütün görgücü gelenek bu soruya takılıp kilitlenip kaldı yine. Yani düşüncenin varlıkla birliği. Varlığı burada şey diye anlarsak, fiziksel ve cisimsel varlık diye anlarsak yine aynı yanılgıya düşmüş olacağız. Ve o zaman düşünce hiçbir zaman nesnesine karşılık düşmeyecek.
Varlık var olmak
olarak. Evet, soyut olarak düşünüyoruz.
Var.
Soyut.
O zaman şey de olur, bütün düşünülen şeyler varlık taşıyorsa, evet, fantezi de o zaman varlık
kazanır. Kesinlikle var.
Evet. O zaman o şey kuşu var ya.
Yani fantezi olarak var.
Kuşu da.
Fantezi olarak var. Fantezi olarak var.
Fantezi
olarak. Şunun her şey real olarak var. Yani düşünsel ben
bir. Düşünsel olarak.
O zaman büyücülük olanak olur. Yani düşünün her şey. Bunu İbn Arabi söylüyor. Yani düşünceyle olmayan bir şey yaratmak büyücünün işi. Tasavvucunun işi değil.
Yok, düşünsel olarak demiyorum zaten.
Fantezi olarak var.
Fantezideki onlar da o zaman varlık taşıyor.
Evet. Tabii ki varlık diyor. Varlık en yoksul kategori diyoruz. En daha yoksulu olmayan ve saltık olarak yoksul. Saltık olarak yoksul demek ne demek? Mutlak olarak yoksul ya da yalın. Belirlenmesiz demek. Belirlenmesi olanaksız demek bir bakıma. Mutlak sözcüğün anlattığı tüm şey. Ayrıca bu saltık sözcüğü bir de ilişkisizliği anlatıyordu. Onu da uygulayın oraya. Soyut olarak soyut gibi bir şey. Yani saltık olarak demek orada soyut olarak demekten farklı değil. Varlık en soyut kavram. En soyut. Ve o yüzden fantezinin var olduğunu söylemek ya da herhangi bir düşünce uydurmasının var olduğunu söylemek, onun düşüncede var olduğunu söylemekten başka bir şey değil. Yani fantezi. Ben işte dört kanatlı bir kuş düşünüyorum mesela. Yani bu şey bir fantezi ve bu fantezide düşüncede var ve bu zaten her gün konuştuğumuz şey bu tür şeyler. Yani bunun varlığı burada fiziksel ya da başka cisimsel bir şey anlatmıyor. Soyut olanı anlatıyor. O yüzden problem yok. Varlık bu dış dünyanın varlığına gelince, dış dünyanın varlığı gerçekten dış dünyanın ne olduğunu anlatan bir şey değil, niteliği. Yani sadece var olduğunu söylüyorsa bu şey. Zaten Descartes'in söylediği şey. Yani düşüncenin ve varlığın öyle değil mi? Yani dış dünyanın varoluşu ya da varlığı diye sorgulanıyor ve dış dünya yani en azından Yukan'da fantezide var ya da imgelen düşüncede tasarımda var. Eğer dış dünyanın daha başka bir şeyini soruyorsak o zaman o kavramı koymamız gerekir. Neyi soruyorsun? Yani bağımsız varlığı. Tamam, bağımsız diyoruz. Çünkü bunlar ayrı şeyler. Yani düşünce ve varlık. Bu soru şey oldukça güçlen, soru güçlendikçe tekrar gelecek. O yüzden yani daha şey yapmadan fazla yani başka buraya yönelik soru yoksa ilerleyelim. Şimdi Lewis'in nesne olarak varlığını ileri sürmesi bu insan düşüncesiyle özdeş bir şey. Yani Lewis bunlar orası herhalde ben bir şey yapamıyorum galiba yani tamamlanmış olabilir kafalarda ama bana öyle görünmüyor nedense. Yani Lewis bir taraftan nesner öte taraftan da bir insan yetisi olarak özner şey anlatıyor. Yani Anaxagoras'ın Nous'u ileri sürmesi, Nous'un insan Nous'undan ayrı bir şey. Yani nesnel Nous'un buradakinden ayrı bir şey olduğu anlamına gelmiyor bir bakıma. Yani nesnel ve insandan bağımsız o ayrılık var orada. Ama aynı zamanda da bunlar aynı şey. Bu demektir ki Nous, yani benim Nous'um nesnel Nous'la bir ve aynı şey olduğuna göre bilgi olarak. Bu onun varsayımı zeminini düşünün. Doğruluğunu, yanlışlığını vesaire bir tarafa bırakalım önce ne dediğini anlamaya çalışalım. Yani eğer insan yapısının yapısı evrenin özünün yapısıyla birse o zaman o ikisi örtüşür. Yani zaten bir sözcüğü onu anlatıyor ve bunların kavramsal olup olmamasına gelince nous zaten düşünce demek. Yani nous bir cisim değil ya da yine fiziksel bir şey değil ve insanısı özel olarak düşünce o zaman burada bir çakışmanın ne ile ne arasında olduğunu kolayca görebiliyoruz. Yani Anaxagoras'ın önermesi bütün ön sokratikler, önceki ön sokratiklerin çok çok ötesinde olağanüstü bir şey gösteriyor. Evrenin yapısının şey bir bakma planı yani kavramsal olarak ülke yani bunu ayrıştırmıyor ve ayrıştırmadığını söyledik. Sokrates'in düş kırıklığını biliyoruz o şeyde, o yapamamasından dolayı. Ama Nous'u eğer kavramsal bütün diye alırsak, çünkü Us öyle, yani Us'un, ben Us nedir diye sorduğum ve düşünmeye başladığım zaman onun bir kavramlar dizgesi olduğunu, kavramlar bütünü olduğunu buluyorum. Us bir şey değil, duygular bütünü değil. Yani duygular da belirlenime getirildikleri zaman kavramlarla anlatılıyorlar. Sevgi bir duygu ama aynı zamanda bir kavram. Yani dolayısıyla sevgi kavramı da, duygu kavramı da ussal bütünün içinde var. Yani us sadece arı mantık, arı düşünce ya da mantık bilimi değil. Us doğayı ve tin alanlarını da kapsıyor. Yani doğa da olsa, pardon, tin de olsa bunu anlayabiliyoruz.
Ben burada katılmıştım zaten. Pekala. Çünkü insanın özünde düşünce okey ama duygular da var.
Evet.
Ama şimdi ikisinin de bir bütün olduğunu söylediniz. O zaman açıklanmış oluyor.
Yani yeterli yani oluyor mu?
Yani nasıl şey, insanın özünden...
İnsanın bilincinde duygudan başka neler var? Duyu var. Duygu var.
Duyu var, düşünce var.
Başka? İstenç.
İstenç zaten ısın içine giriyor mu?
Ama bilinçte yok mu? Bilinçte neler var?
Bilince giriyor.
Ben duyguyu, istediğimi biliyorum.
Duyguyu, hem duyguya giriyor hem...
Fantezi nereye geliyor?
Fantezi...
Bilince geliyor. İnsan bilincinde neler var?
Bilinç
dışarı mı? Bilinç kalan içinde. Yani bilincin yetisinin ya da yapabileceklerin içinde olan, imgelen, bellek bilinç altında ya da bilinç dışında, altında değil mi? Freud'la karıştırmıyor. Ama bellekte olan da bilince gelir. Yani o düşünce olarak ya da duygu olarak... ya da duyum olarak ya. Yani bilinç şu an hepimiz bilinç düzlemindeyiz. Orada yaşıyoruz. Orada var oluyor. Şu andaki etkileşimimiz, iletişimimiz orada. Düşünceler gidiyor ama duygular da gidiyor. Yani bu sadece şey değil. Soyut düşüncelerle olan bir şey değil. Herkesin yüzünde bir ifade var. Kiminde mutluluk, kiminde mutsuzluk, kiminde yorgunluk, kiminde şey, öfke, sevinç vesaire. Yani duygular da o şeyle taşınıyor. Fotonlarla.
Ama
dalgalarıyla. Efendim?
Yani insanların doğasında bunlar ama doğayla örgütlen de duygular...
Evrende. Bizler de evrenin parçalarıyız. Yani...
Oradakinde işte duygular...
Evrende duygu var mı? Var. Biz evrende olduğumuza göre yani o anlamda.
Yoksa, dolaylı olarak.
Yani felsefede mistik bir şey yok. Ya da biraz... Yani bahsedip unutabiliriz. Falan. Bazen karıştırabiliriz ama felsefede hep bir şey. Daha sağlam şeyler düşünün. Yani doğada evrende tabii ki duygu yok. Şey anlamda evrenin duygusu ama biz evrenin içinde olduğumuz ölçüde duygular, yani var olan her şeyin kavram olmasının anlamı bu. Bakın biraz söylüyorum. Var olan her şey kavram. Var olan, var. Varlık gerçek arke olan şey. Yani bu klasik felsefenin şeyi. Temel ilkesi. Var olan her şeyin gerçek kavram olması. Çünkü var olan her şey kavram değil dersek, varlık ve kavram eşitliğini Descartes'in kesersek o zaman şey yapacağız, o iletişimi bir daha kuramayacağız. Çünkü varlıkta kavram olmayan bir bölüm açmış olacağız. Düşünebiliyor musunuz? Biraz söyleyeyim. Eğer varlık ve kavram birliğini kopartırsak, yani bu zaten mantıksal olarak kopması olanaksız. Varsayalım ki bu mantığı anlayamadık ve kopardık. Kavram ve varlık arasında bir kopukluk, eşitsizlik varsa o zaman bunun anlamı şu, varlığın belli bir alanı kavrama kapalı. Varlık duruyor her ne nasılsa ama bir alan var ki kavram, mesela Kant'ın tutumu bu. Yani varlık alanının, nesnellik alanının bir bölümü kendinde şey tarafından dolduruluyor. Aslında tabii ne kadar büyük, ne kadar küçük. Bu çok saçma, bu fantezi gibi bir şey ama düşünelim Kant'ın düşündüğü gibi. Bizim kavramlarımız varlığın bir alanına, bir noktasına kadar gidiyor. Aslında o onun anlamı şu, biz kendi öznelliğimizin dışına hiçbir zaman çıkamıyoruz. Yani bizim öznelliğimiz varlıkla bir oluyor ama kendinde şey nedir? Kavramlarımız oraya ulaşmıyor. Ya Kant'ın şeyi bu. Temel felsefi ilkesinde anlaşılmayacak pek bir şey yok. Şimdi bunu anlamazsak o zaman Kant üzerine sayfalarca yazıp konuşabiliriz ve saçma olur. Yani Kant'ın kapısını bunu anlamayanlardan birisiydi. Yani çok özür dileriz Freddy Kapıslan'dan ama metafizik ateş altında dediği zaman Friedrich Kapıslan o ateşin altına önce Kant'ın kendi metafiziği düşüyor. Çünkü gerçekten en ateşe yatkın olan, tutuşmaya yatkın olan metafizik o. Yani çünkü fiziği dışlayan bir metafizik, Kant'ın metafiziği, bu anlaşılır. Biraz şey, yaptık, açtık galiba. Ama en azından kısaca bağlayayım, sonra kontrol edersiniz şeyi. Yani sesten şey yapabilirsiniz. Kant'ın metafiziğinin fiziği dışlamasının anlamı şu, yani o anlamda gerçek metafizik oluyor ama kötü metafizik, yani fiziği dışlıyorsa. Çünkü Kant metafiziğin varlıkla ilgili olmadığını düşünüyor. O yüzden metafiziği suçluyor, fizik ötesi. Değil mi? Yani izleyebiliyor muyuz? Ve her neyse dediğim gibi şeyden, kayıtlardan olabilir. Kant'ın metafiziği varlık alanını, yani kendinde şey alanını dışladığı için fiziksiz bir metafizik, analitik bir metafizik ve aslında şey, kuruntu. Neden kuruntu? Çünkü metafizik dediğiniz zaman tini anlayabiliriz ve anlamamız gereken şey bir yanıyla var. Çünkü metafizik fizik ötesi demek, doğa üstü demek, doğanın ötesi demek. Doğanın ötesi var mı? Bu işte şey, insanlara özü gibi gösterilen bir kavramlardan birisi bu. Doğanın üstü demek, yani doğanın ötesi, kültür, kin dediğimiz şey. Böyle anlarsak o zaman doğa üstü, tabii ki var diyeceğiz. Yani doğa üstü yok demek saçma olacak. Kültür yok demek diye bir olacak. Kültür doğa değil. Kültür insan istencinin, duygusunun, düşüncesinin vesaire, tutkularının, her şeyinin bir bakıma anlatımı olan, işinselleşmesi olan bir şey.
Doğa
üstü
yerleştiriyorsunuz.
Doğa üstü, evet, yani doğa üstü onu kapsar.
Doğa üstü olmayan
var. Kültür var, evet. Şimdi fizik metafiziksiz olur mu? Bu pozitivizmin istediği şey. Onlar fiziği metafizikten kurtarmak istiyorlar. Newton'un istediği bu. Newton diyor ki fizikçi metafizikten kendini kolla. Newton'un bu şey buyruğu yani.
Ama kendi büyüğüyle falan uğraşıyor diyorsun.
Evet. Yani bir de işin bu yanı var. Şimdi bunu nasıl bağdaştıracağız? Yani bu gerçekten şey. Newton böyle çok usa uydurulabilecek bir insan bir evet. Kişi olarak. Yani belli şeyleri var. İrrasyonel durumlar var. Fizik olmadan metafizik olur mu? Yani fizik, metafizik fiziğin ötesi ise fiziğin olması gerekiyor değil mi? Bunlar aslında belki çok önemli bile değiller. Sadece biz burada kültürel ön yargıların bizi nasıl yakaladığını bir kere daha görüyoruz. Ve bunlarla, yani felsefenin bloke edilmesinin şeyi bu. Bir aygıtı da bu. Çünkü sen bir insana 15 yaşında, 20 yaşında bu şeyleri göstermeye başlarsan, bu yaralamaları, mental yaralamaları yapmaya başlarsan, onları iyileştirmek şey olur, zor olur. Yani ileri yaşlarda daha da zor oluyor ve ama olanaklı. Yani bu yaş meselesi değil, özgürlük meselesi. İnsan 80 yaşında da şey yapabilir, kafasını kullanabilir. Yaratma değil, bilme yaratma aynı şey değil. Yapabilirsin, evet. Yaratma deyince daha egzantrik şeyler anlar. Yani bir gezegen yapabilir insan. Doğa yasalarını tam olarak biliyorsa. Yani şu an yer çekimi yasasını belli bir ölçüde biliyoruz. Ama o işin son noktasını henüz o bilginiz oraya ulaşmadı.
Ama yapay yer
var mı yapay yer çekimi?
Hayır öyle bir şey değil. Bu demek değil. İnsan yer çekimi yapma, yani insan doğayı değiştiremez. Şu anlamda doğanın özünü değiştiremez, yasalarını değiştiremez ama onu kullanır. Yani nükleer bomba ya da nükleer enerji doğanın gücünden bir yararlanma tarzı ve o doğa yasalarını değiştirmek demek değil.
Ama doğayı işletmek
de var. Dedik, gezegen yapmak doğayı değiştirmek. Yani insan gezegen yapabilir teorik olarak. Eğer doğa yasasını biliriz. Teorik olarak eğer genetik bilgi tamamen deşifre edilmiş ve biliniyorsa ve onu niye yapmış?
Ama işte yani çok bilmek
için. Bir de önemli değil, yani korkmuyorum.
Bir tane robot yaratıcı var, bir tane
evet.
Ben robot.
Ha, anladım. O şeyin filmi. William. Değil o. Biliyor musun filmi? Oyuncu mu? Ünlü bir oyuncu.
Yani insan yapabilirsin de yani
zihin koyu yapmak mümkün yani.
Zihin genetik materyalde kendinde kapsanıyor. Yani DNA'da kişilik kültürel bir şey. DNA'da düşünme yetisi, duyular, imgelem, bellek vesaire bütün mental yetiler, ansal yetiler DNA'da kapsanıyor.
Ama bunu açıklayamadım.
Yani çok güzel bir nokta. O zaman burası şey, yine duyarlı ve sinir tellerimizden biri. Burada şey yapalım. Yani irdeleyelim. Ben yanılıyor olabilirim, başkaları yanılıyor olabilir. Yani bu sadece... Şu, DNA, yani insan DNA'sı, insanın tüm gizliliklerinin şeyi, kapsayan yan. Yani o DNA herhangi bir şekilde büyüdüğü zaman gelişme, yani embriyo ve bebek aşamasına geldiği zaman o bütün o ruhsal, entelektüel, estetik yetileri gelişmeye açık, evet, potansiyel olarak kapsayan bir insan oluyor. Oluyor zaten. Yani tüpte, tüp bebek diye bir şey var. Mesela bu kısmen dışarıda gidiyor. Anneden alınan şeyler...
DNA'yı yaptığında protein kopyalama. Başka bir şey yapmıyor.
RNA onu yapıyor. DNA'da...
Neyse, DNA'da kopya alıyor, RNA alıyor, getiriyor ribozomlarda, kopya alıyor.
Ben şimdi, yani burada... Bunlar modern şeyler, düşünceler, öyle alın. Yani sakın şey diye düşünmeyin, burada saçmalıyoruz ve iş böyle değil. Yani yanlış olabilir ama DNA bütün o yapıyı, yapının bir yerde planını kapsıyor. Ama o topluma doğacak, insanların içine tine doğacak. Yani biz zaten ormanla yetişecek. Ona aşmak üzerindeyiz. Yani bu dünyaya, bu evrene gelen her insan bizim bebeğimiz. O insan DNA'sı taşıyor. Yani benim DNA'm ineksel bir şey. O ben demek... Sen böyle kalmayacaksın. Ben böyle kalmayacağım. Yani bunlar bizim kültürel önyargılarımız. Yani bütün bebekler... Yani şimdi tabii ki insanın... Ama o tam olarak sonuna kadar gitmiyor. Yani o bir aşama, bir ara aşamada kalıyor. Sonra tek anneye dönüyor. Yani bunlar... Psikolojik şeyler. Şimdi bir anne, yabancı bir anneden yumurta alıp, yabancı bir ovadan sperm alıp bir şey oluşturabilir. Bebek büyütebilir kendi rahminde.
Bilmiyorum ama o olduğu zaman...
Yabancı mı olacak? Robot değil ki bu. Robot demiyoruz. Robot... Yani bu kimyasal olarak yani sen DNA'yı anlıyorum, sen DNA'yı laboratuvarda moleküllerden, atomlardan bounce, yani kendi başına üretebilirsin. Yani bir takım kimyasal işlemler sonucunda o ortaya bir bebek, o DNA yapısında bütün ruhsal ve bedensel potansiyel depolu. Yani çünkü sen o da moleküler bir harita çıkartıyorsun ve onu replike ediyorsun real olarak. DNA da bizde. Çünkü DNA bizim ürünümüz değil. DNA şey, doğanın bir ürünü. Yani insan müdahalesi falan yok DNA ortaya çıkıncaya kadar. Değil mi? DNA...
Ama cinsel değil. Anne karnında çocuk o gitmeyi daha kalmıyor. Ben de bir şey söylüyorum.
Ama atmosferi... Refleks, içgüdü.
Yani DNA'sında yani.
O entelektüel.
Elde yapıldı yani şekilde.
Ama o entelektüel ya da ruhsal... tabii o da bir şey, içgüdüsel bir şey. Yani içgüdü fiziksel varlıktan farklı bir şey. İçgüdü...
Zorunlu bir şey, o demek olarak...
Evet, tabii ama içgüdüsel. Yani içgüdü... Nedir içgüdü? Fiziksel bir temeli var. Evet, hayvanlarda da var. İnsanlarda da var. İçgüdü bir bakıma o bile bittiğin. Ama içgüdü şey gibi, insanın doğayla değme noktası. Yani arı içgüdüyü düşünürsek, çünkü insan içgüdüleri de şey, başkalaşıma uğruyor. Yani bu. Ama içgüdü şey, insanın doğaya ait olduğu, yani beden insanın içgüdü doğaya bağlantı yeri ve beden ve ruh ve beden şeyi vardı, ilişkisi onu vardı. Bu Anaxagoras'ın başlangıçta belirttiği şey, ya da Aristoteles galiba eleştiriyordu Anaxagoras'ı. Anaxagoras ruh ve nous'u ayırt etmeden kullanıyor. Çünkü ruh eski Yunanlarda devim ilkesi olarak biliniyor. Yani bir şeyin devinmesinin nedeni ruh diye görülüyor ve nous ruhtan daha fazla. Yani ruh bedenle karşılık içindeydi. Şimdi ruhun olup olmaması konusu yine bu kültürel bir konu. Çünkü yani bizim modern kültürümüzün bu aşaması ruhu, mesela İngilizler ruh sözcüğünü bile kullanmıyorlar. Yani Freud'un ruhsal dediği, Almanca'da ruhsal dediği, her yerde İngilizler mental diyorlar. En son bir şey daha gördüm. Gerçekten bunu İngiliz okuyucu da fark etmiyor. Evet, burada. Yani aslında Yunanca'dan çevirirken onu yine mind şey yapıyorlar, kaçıyorlar. Yani psike Yunanca. O sözcüğü evet ruh diye çevirmiyor İngilizce. Mind gibi ya da mental gibi bir şeydir. Yani İngilizlerde bir fobi var, ruh fobisi var ve ruh dendiği zaman o hemen ruh çağırmayı, şeyi, spiritüalizmi falan o tür şeyleri düşünüyor. Yani ruh yaşam demek ya da can demek, yani aşağı yukarı ve bedenle birlik içindeyken olabilecek bir şey. Ama ruh açık, yani kavramın kendisinden açık, şey demek değil, olmak, us, ister gibi yüklü şeyleri yok, belirlenimleri yok. Ama onların temeli. Yani ruhu çekersek biz onun üzerine kurulan tüm yapıyı da çekmiş oluruz. Yani ruh olmadan us, onlak, istenç, duygu, duyu vesaire bunlar olmaz. Yani ruh insanın şeyi, doğaya değen yanı. Eğer beden doğaysa insanın ruhundan söz ettiğimiz anda onun bedenle birliği, o bir yerde, şu yerde, şurada, burada falan değil. Bütün varlığımızda. Ruh her tarafımız. Paralel. Yani bedensel varlıkla ruhsal varlık paralel. Birleşik. Bir. Bir. Yani bir eli, pardon, şey yaparsan, bedenle koparırsan diyor felsefeciler, el olmaya son verir. Evet. Bir olmanın anlamı bu. Analitik düşünürler kendi kuruntuları gereği ruhu bedenden ayrı olarak düşünebiliyorlar. O düşünüyorlara saçma geliyor ve ondan kaçışıyorlar. Ama diyalektik öyle değil. Yani diyalektik hiçbir zaman onları ayırmıyor. Ayıramıyor yani. Çünkü yani ruh olmadan bir beden, yaşamayan bir beden, beden değil her şeyden önce. Ceset. Yani onun doğal bilinç bile ona özel bir ad veriyor.
Sadece fiziksel tanımı yetmiyor.
Yani evet. Yetmiyor. O ana
işlevliği, yani besin alışı, besin vücuda yapışı,
o ruhsal
sinir sistemi, evet. Hepsi fiziksel olguları ruhsal açıklamaya yetmiyor. Ayrıca bir de ruh gerekiyor.
Evet, yani yaşam. O besin alma, sindirme, şu sin, bütün bunlar yaşam işlevi. Vücudu
ısıtma, 36,5 kereye çıkarma, dereceye çıkartma, onu yaşatma falan bunlar.
Artık onlar orada fiziksel ve moleküler süreçler olarak anlaşılabilecek şeyler tabii, ama onların aynı zamanda onlar o varlığın yaşadığını tanıtlayan şeyler ya da yaşaması için
açıklayan şeyler.
Açıklayan, zorunlu olan şeyler. Ama niçin yaşadığını açıklayan şeyler değil.
Bir şey sorayım mı? Böyle bir
cümlemiz
var. Doğayı
da fazla da
yapılan bir şey olarak
açıklıyorsun. Karşı koyan, yaptırmaya
çalışan.
İnsanı mı?
Evet.
İnsan doğadan ne fazlası? Beden ve biz ruh ve beden noktasını konuştuk. Evet.
Doğayı kapatalım. Ben de bir şey olsun.
Tamam, yani o Çünkü hatırlayamadım nerede olduğunu yani. O zaman daha iyi olur. Ama şimdi North şey gibi, evrenin ruhu gibi bir bakıma. Bu benzetme. Yani nasıl beden ruh olmadan olamıyorsa that's all. That's all. Yani her şey. Almanlar evrene öyle diyorlar. Ve her şey deyince ben de giriyorum. Benim duygularım da giriyor. Yani evren, Türkçe'de de öyle aslında. Evrensel dendiği zaman o her şeyi kapsayan. Evrenin sözcük anlamının öyle olması gerekir. Yani her şeyi kapsamak. Her şey belirlenimsiz değil, biçimsiz değil ve o biçim ne olsun?
Evreni belirleyen ne olsun?
Belirlenim, evet. Belirlenim biçim verme diye anlarsak, yani şu kitabın bir biçimi var. Bu kare mesela, dikdörtgen, değil mi? Ondan sonra başka pek çok şey, biçim özelliği var. Yani biçim deyince sadece geometrik biçimi düşünmemek lazım. Bunun bir biçimi de bunun felsefe kitabı olması. Felsefe kitabı olmak biçim mi?
Değil.
Ama biçim.
Evet.
Biçim. Çünkü yani biçim ve özün birliğinden ayrı olarak bir atom var, bir proton var. O protonun biçimi nedir?
Olması gerekiyor.
Küre. Küre geometrik biçim. Başka? Dönüyor olması. Ona da biçim diyeceğiz. Spin. Protonun ya da elektronun spini. Böyle denerse pozitif, böyle denerse negatif mesela. Çekim. O da onun biçimi. Yani biçim orada o protonun realitesine düşüncelerle yükleyebileceğiniz her belirlenimi içine alabilir. Biçim. Form, ona dikkat edin, o çok kolaylaştırır şey, bazı noktalarda işimizi ve eğer biçimi hep böyle geometrik ya da görsel biçim olarak düşünürsek, yani bunun şeyi nedir? Biçimi roman. Roman ya da şiir. Yani burada sadece görsellik ya da duysallık anlatılmıyor. Orada yani form dediğimiz şey yalnızca geometrik form değil. Roman, tiyatro, bunlar şeyin biçimleri. Güzel sanatın biçimleri. Ve hepsi form. Değil mi? Yani şimdi evrenin biçimi dediğimiz zaman ya da biçimselliği dediğimiz zaman onun özden ayrı bir ilişki içinde düşünüyoruz ya da özle ilişkisini düşünüyoruz. Orada biçimsellik bütün belirlenimleri kapsar. Yani protonlar örneğin bu şeyler, şimdi güneşin yapısını biliyorsunuz değil mi? Yani güneş helyum ve hidrojen. Yani helyum orta içi konusunda bir takım şeyler var, pozitif datalar var. Yani yapı aynı, hidrojen. Proton, bir proton çorbası gibi bir şey. Bu en yalın biçimlerden birisi. Yani en ilkel, en alt. Muhtemelen galaksi, şimdi yine Nost ve Bounty'si de bunu geliştirmeniz iyi olacak. Yani bu galaksi henüz belirlenimler kazanmadan önce bir proton plazmasıydı, büyük olasılıkla. Ya da bir kuark karıştırıcıydı. Torbasıydı. Kuark bir protonu başka protonla çarpıştı.
Gibi galaksisinden alan saat bir şey. O isimle bulamıyorum.
Yani o şeyler var, siklotron, büyük, tanecikleri hızlandırmak için, ivmelendirmek için yaptıkları manyetik tüneller. Orada protonu bir katoptan bırak, evet, ötekinden de şey bırakıyorlar, başka bir proton ya da elektron karşı. Onlar çarpışıyor, çarpıştığı zaman kırılıyorlar, değil mi? Proton çarpışsa ne olur? Sadece 100 bin kilometre gibi bir hızda ya da 50 bin kilometre. Kaça çıkıyorlar bilmiyorum. Işık hızına gelmiyorlar.
Işık hızına
gelemiyorlar. O parçaların içinde şimdiye kadar bulunan en küçükleri kuark. Yani kuarkın türleri var diyorlar ve o türler işte belirlenimlerle ayrılıyor. Yani bir kuark ne onların adları? Üst kuark, alt kuark.
Üst kuark, aşağıdan.
Ha, yani bütün şeyleri bu. Aradaki farklar da onlar. Onların ama kuarkın bölünemeyeceği söz konusu, yani öyle bir şey kimse söyleyemez. Bu atomizme gidiyor. Demokritos'un düşündüğü şey bu. Yani Demokritos da, bugün Demokritos yaşıyor olsaydı, Leukippos'la birlikte, muhtemelen biri böyle bir sikroton yapacaktı ve onu muhtemelen uzayda yapacaktı. Yeterince parçalayamayacaktı.
Şimdi o cennet falan cende.
Onlar küçük. Yani 50 kilometre, 100 kilometre ya da 20 kilometre şeyleri var. Ne ki? Şey lazım, bütün güneş yani Jüpiter şeyin o kıza ulaşmak için. Efendim? Tabii yani parçacık fiziğinin. Şimdi orada kuarkın belirlenimleri bunlar. Kuarklar daha başka şey yani kendiler. Şimdi konumuz şeyde, orada belirlenim var ve güneş sistemi bu şeyden kuark çorbasından, proton çorbasından oluşuyor. Nasıl oluşuyor? Yani önce o protonlar helyum, hidrojen ve helyumu yapıyorlar ve o şekilde bir şey var. Tözsel dönüşüm denen şey. Yani daha yüksek elementler.
O elementler yaratıyorlar kendilerine.
Evet. Yani atom numaralarını hatırlayın. Bir numaralı atom. Evet. İki numarası helyum. Üç numara yani argon falan filan. Yani bir takım gazlar ya da öyle ağırlaşıyor. Şimdi bu 100-150 hatta 200'e kadar son zamanlarda çıkartıyorlar. Gerçi 100'den fazlası çok önemli değil şu an için ama bu bir şey. Belirlenim kazanma. Yani 20 tane proton, 20 tane elektronla bir araya gelirse flor oluşuyor. Örneğin atıyorum bunları. Yani potasyumun karşıtı şeyi otomalle. Potasyum. Biler. Kursunun kaç?
Uranyum
94 ise ondan bir şey düşün. Proton düşün. Yani çünkü uranyum ayrıştığı zaman, fizyon bölündüğü zaman kurşun ve şey ayrışıyor. Helyum ayrışıyor. Yani oradan bir parça kopuyor ve uranyum kurşuna dönüşüyor. Bu şey. Bunlar çocuk oyuncakları. Yani burada tabii ki bunları bulmak çok büyük bir şey. İnsan başarısı açısından. Yani bunlar işte doğayı tanı. Şimdi şeyi düşünün, Empedokles'i düşünün. Empedokles onunla doğası ya da özdeksel evreni şeylerden oluşuyor. Böyle elektronlardan, protonlardan ya da kuarklardan değil. Ama çünkü o zamanlar kimya yok. Yani şeyleri gördükleri zaman bir şeyden bir şeyin oluştuğunu, kimya bilgisinin olmadığı varsayımında bunlar nasıl açıklanabilir? Onu yapmaya çalışıyor. Yani burada mitolojiden falan sayılmış olması onların dehası, büyüklükleri. Çünkü o zaman diyor ki o şey önceden ötekilerinde yani kaynakta kapsanıyor olmalı. Yani kitaptan yanınca duman çıkıyorsa diyor ki duman kitapta kapsanıyor olmalı. Ağaçtan topraktan bitki geliyorsa o bitki toprakta karışmış. Empedokles böyle akıl yürütüyor. Ve o ayrışmalar yani şöyle diyor toprakta her şey karışmış durumda. Oradaki bitkiler ya da işte şeyler diyelim ki çimen atomcukları. O seed diyor, tohum diyor. Homonymos. Hani şey, Yunanca adını hatırlayamadım şu anda. Onlar diyor bir araya gelir ve işte o bitki oluşur. O bitki ötekini kapsadı. Her şey her şeyde kapsanır. Onların açıklama tarzı bu. Çünkü atomlarla, moleküllerle bu tür kimyasal formüllerle falan düşünemiyorlar. Bilmiyorlar. Yani gidip Satürn'le, Zeus'la bilmem neyle açıklamak yerine orada yani Empedokles aynı zamanda da sentez düşüncesini getiriyordu düşünce tarihimize ya da felsefe tarihine ve Empedokles Demokritos fizikçi olacaksa bugün yaşasaydı Empedokles kimyacı olacaktı. Yani o çünkü neyin nereden geldiğini merak ediyor. Yani ayrıştırmacı analiz ve sentez yapacak. Ve kimya o şeyden gelişiyor diyebiliriz. O güdüden ve o meraktan. Yani bazı insanların ona merakı var. Ya da tesadüfen o yaşam koşulları insanları onu. Çünkü doğanın her tarafı merak edilebilecek bir şey. Lavoisier. Bütün bu, yani o konuda en parlak isim o Avrupa'da. Değil mi? Kimya alanında. Lavoisier. Yani o gerçekten akıllı ve sağduyulu bir şey. Lavoisier'in bir şeyi var. Koca bir dipnotu var Tüze felsefesinde. Galileo'nun cezalandırılması ile ilgili olarak söylediğiniz şey. Neyse ona bakarsınız. Yani doğanın bilgisi ne olsun bilgisi demek. Çünkü doğanın özü, evrenin özü ne olsun. Evren dediğimiz zaman tini ve doğayı birlikte alıyoruz. Doğa tine kadar getirdiğimiz alan. Yani ruh ve beden noktası ve ondan sonrası tin alanı ve evren, yani her şey doğrusu şeyle kapsıyor. Tin alanının her şeyini de kapsıyor ve noğuz o zaman zat iyi değil mi? Özü olması, kendi olması demektir. Yani noğuz sadece insan şeyi değil, insan anlığını anlatmakla kalmıyor. Bütün evrenin, doğanın ve tinin kendisini anlatıyor. Yani anlatımın değeri bu. Bu doğru mu yanlış mı düşün ya da anlayabilir miyiz, anlayamaz mıyız? Bu herkesin şey kendi kişisel noktası ama söylenen şeyin anlamı galiba bu. Yani ben bu konuda şey yapabilirim. Buraya kadar getirebilirim ve bu çözümleme büyük olasılıkla şey kabul edilebilecek bir şey. Yani Anaxagoras'ın demek istediği açısından. Eğer evrenin özü noğuz diyorsa bu evren doğal ve tinsel varoluşu bütününde kapsayan bir yolda anlaşılırsa o zaman var olan doğal olarak ve tinsel olarak var olan her şey kendinde, gerçeğinde, özünde noğuzdur. Demek istediğim şey bu, sonucu bu. Şimdi bu da kolay bir şey değil. Yani Thales'in söylediği şey şuydu, su kökendir, o zaman her şey sudur. Anaxagoras'ı öyle anlamak lazım. Köken noğuzdur, arke noğuzdur, o zaman her şey ondan oluştuğu için odur. Ve yok olduğu zaman da ona dönecek. Yani arkenin noğuz olması mecazi bir şey değil. Simgesel falan öyle asla felsefede mantıklı simge yok. Yani evrenin özü noğuzdur diyorsa bu kavramsal olarak anlaşılmalı. Simgesel olarak, tasarımsal olarak doğruluğunu yanlışlığını o şekilde karar verebiliriz. Yani şimdi bir şeyin ondan sonra şu vardı, her şeyin kavram olduğu. Örneğin bu Hegel'de daha açık olarak bildiriliyor. Her şeyin kavram olması konusu.
Şimdi senin aklına şey geldi. Yok olduğunda evet. Her şey noğut ya.
Ne olsun yok olması?
İşte benim dediğiniz de siz yok olduğunda bir şey dediniz.
Aynen. Yok varlık ayrıldığında dedi.
Ne dedi?
Varlık ile ayrıldığında
Eğer yok olursa o zaman kavram da yok olur. Öyle bir şey mümkün olmamalı.
O arke yok olmaz. Yani arke olduğu için, yaratılmadığı için.
İşte bir şey yok olsa ne olsa mı dönüyor?
Hayır,
şey
tabii.
Sudan gelir,
her şey,
evet. Suya gider.
Evet.
Gelir,
her şey sudan gelir, sudur. Sudan oluşur.
Sudan oluşur.
Yani közü, özü sudur. Ve...
Ne olursa alırsak ona nasıl yapacağız? O zaman da her şey ne olursan gelir.
Evet.
Yok olduğunda da
ne olur? Her şey noğustur.
Evet.
Ve gitip ortadan kalktığı zaman da hiçliğe gitmez.
Kaynağına.
Yani bir bakıma kaynağı. Şimdi bu, o zaman bu biraz şey. yani. Bu şimdi Yunanlıların söyledikleri şey. Evet. Yani söyledikleri, ben onun söylediklerini şey yaptım, yineledim ve bu şey demek değil. Yani onların düşündükleri tarzda. Yani şimdi bu doğadan geldi. İnsan kültürü, insan emeği yoluyla oluşturuldu ve bütün bu ürün şu an noğusun için cisimselleşmesi. Ya da yani her tarafında kavramsal ve bunun yok olması ne demek? O kavramsal biçimi kaybetmesi demek. Kitap belirlenimini kaybetmesi demek. Ve orada bir dönüşmüş falan, yani bu yalın olarak özdeğin sakınımı yasasını uygularsak tamam, bu atomları bunun yok olacak, sadece biçimi değişecek, biçimi yok olacak ve özü kalacak. bu şey yok olma konusunu anlamadan önce şeyi anlamak daha iyi ya da en azından süre olarak öyle gidiyor. Yani her şeyin kavram olması ne demek? Bu abartma mı? Böyle, bu artık yani felsefenin terk edilmesi ve uydurmaya ve işte inceleme gidiş mi yoksa gerçek mi? Her şeyin kavramı olmaz.
Ya eksiz sonsuz olan her şey kavramı olabilir ancak herhalde diye düşünüyorum. Çünkü doğal yani insan kavram olsaydı insanlık olduğunda kavramı da yok olması gerekirdi. Böyle şey mümkün olmayacak.
Bir daha, biraz daha aç. Yani,
yani gerçek.
Evet. Gerçek varlık. Zaten
doğa yasalarından falan bahsediyoruz ya. Bunlar gerçek ve bunlar kavram.
Gerçek kavramlar.
Gerçek, evet. Gerçek
mesela
varlık.
Mesela dinozor da kavramdı ama yok oldu. Kavram ile birlikte.
Ama işte kavramı hala duruyor değil mi? Yani,
kavram. Olanak olarak duruyor.
Olanak olarak. Ama bir daha hiç olmayacak.
Evet, bu dünyada biraz zor. Ama sentez şey olarak yapabiliriz, genetik olarak. Evet, teorik olarak. Yani bir dinozor olan, kendinde dinozor ya da dinozor potansiyeli. Evet.
Bir yerde
bütün yerde duruyor. Yani her yerde dinozor olabilir. Evrenin her noktasında, her köşesinde. Yeter ki onu oluşturacak koşullar Tanrı'nın cebinde duruyor o dinozorun DNA'sı.
Başka şeyler de duruyor.
Çünkü evet, yani evrim o aşamadan geçmek zorunda olabilir. İnsanın bulunduğu noktaya ulaşmak için belki zorunlu olarak şeyden geçiyor dinozor. Çünkü dinozor aşaması şey gibi, yani sudan karaya geçişe denk. Yani balıktan karaya geç. O yüzden belki de zorunlu. Yani bir rastlantı değil. Neyse. Onlar, ya bunlar işte bilimin biraz felsefeyle birlikte götürmesi gereken şeyler. Şimdiki biyologlar falan filan bunları özellikle pozitivist falan okursanız şey. Resmen durmuş kafaları. Yani o pozitivizm onları kitlemiş. Yani her şeyi doğa belli bir şey için yarar için yapıyorlar ve o kadar kötü bir metafizik yapıyorlar ki, yani mesela şey işte en güzel hayvan en çok üreme yeteneğini ya da şansını taşıyor ve o yüzden güzellik üreme için seksüel çekim için bir şeydir, işlevselliktir falan deyip orada bir açıklama, yani o tür şeyler. Şimdi onları yani bu pozitivizmin evrimi açıklaması enteresan. Şimdi nasıl? Yani evet, orada doğanın her neyse bu şey gata gerekiyor elimizde. Çünkü yani çok böyle sık ele aldığımız bir konu değil. Yani. Şimdi o zaman her şeyin kavram olması konusu. Yani bunu şöyle biraz kuşatma altına alalım. Her şey kavram olmaması demek ve felsefe olarak Kantçı bir pozisyona geçmek demek. Yani kavram, insan kavramı, yani çünkü nous ve nesnel nous ve özel nous bir ve aynı ise nesnel şey aynı zamanda insansal olan her şey. Eğer nosun dışında, kavramın dışında bir alan varsa o kendinde şey alanı olacak ve oraya bizim kavramımız orada oraya girmeyecek. Yani orada biz kör kalacağız.
Hangi alanı
biliyor musunuz? Dingansi. Kendinde şey alanı.
Hayır, yani ona bir şey var mı?
Veremez ki. Hiçbir kavramımız oraya girmiyor. Hiçbir kavramımız uygulanamaz. Yani bizim bütün kavramlarımız öznede kalıyor, özneye kısıtlı ve yani bu solipsizm denen şey.
Ne?
Solipsizm. Solipsizm. Tek bencilik. Solipsus. Sol tek demek. İçsus kendisi ya da ben. Yani sadece ben var. Bu şey. Kant'ın durumu tam olarak bu. Yani insanlara bu Kant böyle değilmiş gibi gösteriyor. Sanki bu sadece Berkeley'miş gibi. Ama Kant öyle değilmiş gibi gösteriyor. Bu büyük bir naivlik, saflık, yani çocukluk ve Kant o kendinde şey getirdiği anda kavramları sadece özneye sınırladığı anda, yani Kant'ın mesela Kant'ın doğa biliminin ne hale geldiğini görebiliriz bu şey içinde, perspektif içinde. Kant'ın doğa bilimi düşüncenin kendi içinde oynadığı bir oyun. Yok öyle bir şey. Yani çünkü doğa diye, nesnel doğa diye bir şey yok. Kant'ın doğası içeride. Ya bu çok önemli ve bunu çözerseniz belki ilk anda şey. Çünkü kategoriler sadece öznel demek. benim doğa için kullandığım bütün kategorilerin, çünkü doğayı ben kategorilerle belirliyorum. O kategorilerin öznel olması demek. Yani doğa kuvvet, cisim, yer çekimi, yani Kant için yer çekimi sadece burada var. Kendinde şeye, kendinde doğaya uygulanabilir değil.
Kuvvetin kendisine ne diyor peki?
Kraft diyor.
Tamam, o zaten burada.
Yani burada. Real kraft, nesnel kraft yok.
Evet, yok mu?
Yok. Yani, uzayda zaman biçimdir. Yani, bakın, uzayda zaman biçimdir diyor. O görünmüyor. Onu elma mı dedim? Yere düşen. O yer çekimi. Ama o yer çekimi özneldir. Senin gördüğün tablo zaten burada yaşıyordu. Yani Kant'ın durumu daha çok o şey gibi. Bu şeyde Matrix'teki solid sistem durumu gibi.
Şey mi? Algılanan gerçek gibi.
Mavi hapı içen. Şey, kırmızı hapı içen. Yani şey, pirzolayı, sanal pirzolayı tercih eden. Bu Kant çok önemli. Bu şey için, ayrım için önemli. Yani burada yoksa yani zor, o zaman her şey geliyorsa, zor geliyorsa lütfen şeyi okuyun. Frederick Couples'tan özellikle, yani ya da Sarkyan'dan ya da internetten eğer şey yapabilirsiniz. Yani Kant'ı bilmemiz şart. Kant'ı kesin olarak bilmemiz gerekiyor.
Ama şey diyor değil mi hocam? Yani o bir yanıtlık yapıyor ve o bizim kafada olan şey dediğimiz şeyi herkes de aynı biçimde gerçekleştiği için nesneldir, evrenseldir diyor. Bir uyanıklık yapıyor yani. Hem de şey için. Hayır.
Yani onu da ona dememesi gerekiyor. Çünkü özler olana nasıl evrensel? Yani. Evet, yani orada zaten düşünce bir kere çarpıldığı zaman onu toparlama şansı yok. Doğal olarak evrensel de zorunludur diyor Kant. Evet. Güzel, biz ona rasyonelist bakış açısından öyle olması gerekir diyoruz. Ama Kant için evrenselliğin kendisi bir kere her şeyden önce şey olacak.
Olmamak.
Evet, yani Kant kendi içinde yaşıyor. Kant'ın insanı, Kant'ın bilinç, Kant'çı bilinç ya da Kant'ın tablosundaki bilinç kapanmış, izole edilmiş dışarıdan, kendi içinde özne olarak yaşıyor ve evet, onun evrenselliği de şey. O da evet. Şimdi o yüzden şimdi bu şununla ilgiliydi, her şeyin kavram olması konusuyla. Eğer her şey kavramsa o zaman güzel, o kavramlar bizde, bizim kavramlarımız da olduğu için bizim bilgide bir problemimiz, potansiyel bir tıkanmamız söz konusu değil. Yani bugün bilgisizsek, doğa yasasına giremiyorsak, bugün o gravitasyonla elektromanyetik dalgaları birleştiremiyorsak, bu dert değil. Bu er geç şey, yarın onu yapacağız. Yani realitenin, realiteden korkacak ya da realitede bir duvarla karşılaşacak değiliz. Yani realite bizim kendi realitemiz. Biz onu kavramaya yetin. O yüzden diyoruz yani enerji sorunu da, genetik sorunlar da, şu da bu da. Yani doğa insanın kendisinin bir şeyi oluyor, ön adımı gibi bir şey. Yani doğa benim varsayımım, doğa benim sadece şimdi bu tikel bedenim değil, bütün doğa benim bedenim. Ve ayrıca da yani bu sadece mülkiyet olarak değil ama bilgi olarak da böyle, ben o bedenin her noktasını biliyorum. Yani nonsun, evet, bir potansiyel olarak biliyorum. Nonsun, bu nons varsayımının şeyi bu, anlamı bu. Bunun, yani bunu böyle düşünürsek, bunun o dinlerle falan uzaktan yakından bir ilgisi yok. Çünkü hiçbir insanı bu kadar şey yapmıyor, büyütmüyor ve yükseltmiyor. Yani düşünün, Hindistan'da insanlar ineklerin altına, maymunların altına düşürülüyorlar. İnsan denen varlık. Yani hayvan altı bir duruma düşüyor şeyde. Ama bu felsefecilerin yaptıkları şey insanın değer kazandırmak, büyütmek ve onu böyle sadece bir boş öznel niyet olarak değil ama felsefeyle yapmak, yani düşünceyle de kanıtlayarak yapmak. O yüzden anaksiyon olarak şeyde duruyor. Gerçekten tam Sokrates'in önünde duruyor. Yani artık Sokrates, çünkü Sokrates de aynı noktada. Anaksagoras'ın yaptığı gibi nous gibi bir öznelliği o şey yapıyor. Ama Anaksagoras dediğimiz gibi eksik ve biraz tek yanlı kalıyor. O daha sonraki aşama tarafından tamamlanacak. Yani Anaksagoras'ın eksik olması şey değil. Çok acı verici bir durum değil. arkası nasılsa geliyor. O yüzden önemli olan logosun şeyi, gelişme şansını bulabilmek. Galiba şey yapıyoruz. Pazar CKM, pazar. Bundan sonraki şey pazar, bundan sonraki hafta cumartesi şey, pazar. Ondan sonra herhalde bu kadar geç bir saat, yani önceden haber vermediklerine göre muhtemelen şey, CKM'de cumartesiye döneriz. Ya da pazar.
Onu başlıyor mu hocam? Şey?
Ha, onu dinliyorum dedi, konuşacağım dedi.
Evet. Onu gerçekten ikinci arada onu veriyorum. Tamam. Şimdi o zaman ne yapalım?
Bitirelim mi?
Daha bir buçuk oldu. Yani normal süremizi aslında doldurduk. Biz... bu şey işte.